Ayrım 3. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 30. 2. Fasıl. Emlak ve Arazi Mülkiyeti. 1. Derebeylerin ve Kapitalistlerin Toprak Hırsı. Meta üretimi ve ticareti yeni çıkarlarıyla yeni sınıfları ve yeni görüşleri meydana çıkarmakla kalmıyor, üstelik mevcut sınıfları da buna uygun olarak dönüştürüyordu. Bu üretimin ve ticaretin yarattığı yeni ihtiyaçlar kentlerden kırsal bölgeye kadar yayılıyordu ve orada kentlerdeki gibi her şeyi satın alan altına, gümüşe, metallara karşı bir ihtiyacın ve tamahkarlığın doğmasına neden oluyordu. Böylece feodalizmi yeni üretim koşullarına uydurmak, emlak ve arazi mülkiyetini bir para kaynağına çevirmek zorunluluk oluyordu. Ziraatın meta üretimine geçmesi gerekiyordu. Çiftçi, kişisel ihtiyaçları için üretmeye devam edebilirdi. Ama bunun yanı sıra meta olarak pazara sürülebilecek bir ürün fazlasında istihsal etmek zorundaydı. Bu pazarı kent sunuyordu. Kentin yalnız gıda maddelerine değil, devamlı artan miktarda ham maddelere, yalnız tahıla ve ete, peynire ve tereyağına değil, yüne ve ketene, deriye, keresteye ihtiyacı vardı. Böylece köylülere belirli koşullarda meta üretme olanağı sağlandı. Ziraat ondan sonra bir para kaynağı haline geldi ve bu durumun görüldüğü yerlerde derebeyine karşı yükümlü olduğu kişisel hizmetleri ve ürün tedarikini vergiye çevirmek köylünün gücüne ve çıkarına bağlı kaldı. Özellikle elverişli durum ve koşullarda köylü kendini derebeyinin boyunduruğundan bile tamamen kurtarabiliyordu. Bu köylüler gibi aynı şekilde derebeyleri de feodal yükümlülüklerini vergiye çevirmek için uğraşıyordu. Ama bu dönüşüm köylüye sadece çok elverişli koşullarda yarar sağlıyordu. Zirai meta üretimi yeterince gelişmediği zaman bu dönüşüm onlara zarar veriyordu. İngiliz köylüleri için bu feodal bağları gevşetmeye yarayan bir araçtı. Almanya'daki köylü kitlesi için vergiler derebeylere önemli bir yarar sağlamadan köylüyü umutsuzluğa ve yıkıma sürükleyen bir felaket haline gelmişti. Bu sırada İngiliz köylüleri elverişli durumlarına uzun süre sevinememişti. Meta üretimi topraklara ve araziye bir meta karakteri ve böylelikle bir değer kazandırmıştı. Bu değeri araziden beslenen ahalinin sayısı değil, bu ahalinin sağladığı ürün fazlası belirliyordu. Toprağı işleyenlerin sayısı sağladıkları ürüne oranla daha az ve köylüler yaşam standartları bakımından kanaatkâr olursa ürün fazlası o kadar külliyetli, arazinin değeri de o kadar büyük oluyordu. Bu yüzden Orta Çağ sona ererken ve Yeni Çağ başlarken tüm Batı Avrupa'da iki özgün fenomenle karşılaşırız. Bir yandan arazi eli geçirme hırsı hem de özellikle işletilmesi fazla kişiyi gerektirmeyen orman ve otlak gibi arazileri ele geçirme hırsı ortaya çıkıyor. Diğer yandan da zirai alandaki ahalinin sayısını elden geldiğince azaltmak için uğraşılıyordu. Bu kısmen çok kişinin çalışmasını gerektiren zirai ürünleri daha az kişinin iş gücüne ihtiyaç duyan diğerleriyle değiştirerek, kısmen de çiftçilerin iş yükünü arttırarak, örneğin daha önce 3 kişinin yaptığı işi 2 kişiye yaptırarak ve üçüncüyü gereksiz hale getirerek sağlanıyordu. Feodalizm dönemi de kendine özgü bir toprak hırsına sahipti. Bu tıpkı yeni çağın toprak hırsı gibi tamahkardı ama niteliği tamamen farklıydı. Derebeyler toprağa üzerindeki köylülerle birlikte göz dikmişti. Ülkenin yeni efendileri ise köylünün toprağını talep ediyordu. Feodal soyluların istediği şey yalnız toprak değil, toprakla birlikte insanlardı. Sahip oldukları arazi üzerindeki nüfus ne kadar sık olursa o zaman vergi ödeyenlerin, hizmet edenlerin ve elinde tutabildiği savaşçı mahiyetin sayısı da o kadar artıyordu. Orta çağın soyluları köylüleri sürüp atmaya değil, tersine toprağa bağlamaya ve mümkün olduğu kadar çok yeni göçmenin gelmesini sağlamaya uğraşıyordu. Ancak yeni soylular farklıydı. Köylüleri ölesiye çalıştırmak fazla kazanç getirmediği için kendilerini meta üretimine geçmek, kendi zirai işletmelerini kurmak zorunda hissediyorlardı. İngiltere'de bu işletmeler hemen kapitalist kiracılara devredilmişti. Bunun için köylülerin topraklarından bir bölümüne ihtiyaç vardı ama sahiplerine değil. Onları bu topraklardan sürüp atmak çıkarları açısından gerekliydi. Daha önce değindiğimiz gibi buna otlakların ve ormanların değer kazanması da ekleniyordu. Derebeyler ortak otlakları ve ortak ormanları özel mülkiyet olarak ele geçirmeye ve köylüleri onları kullanmaktan men etmeye başladılar. Ne var ki köylülerin hayvan mevcudunu koruyabilmesi ortak otlaklara bağlıydı. Büyükbaş hayvanların yararı sadece süt, et ve deri ürünlerinden ileri gelmiyordu. Üstelik onlar tarımda sabana koşmak ve gübre sağlamak bakımından özellikle gerekliydi. Ormanlar köylüler için avlanma, ağaç ve otlardan yararlanma açısından ve domuz otlakları olarak da önem taşıyordu. Ortak ormanlar ve ortak otlaklarla birlikte köylüler önemli işletme araçlarından yoksun kaldılar ve aynı zamanda daha önce sözü edildiği gibi vergiler de onları yıkıma götürdü. Köylülerin birbiri ardına her şeyini kaybederek telef olması, Yahudilerce değil, Hristiyan Cermen soylularınca yerlerinden yurtlarından edilmesi şaşılacak bir durum değildi. Köylülere ait toprakların arazi sahiplerinin çıkarlarına uygun olarak gasp edilmesi, ekonomik süreç tarafından geciktirildiği yerlerde köylülerce bilinmeyen bir hukuka, büyük mülk sahiplerinin şimdi çok işine gelen Roma hukukuna dayanarak açılan davalar ya da bir bahane göstermeden doğrudan uygulanan fiziki zorbalık da buna yardımcı oluyordu. Kırsal bölge halkının kitleler halinde proleterleşmesi bu gelişmenin sonucuydu. Proletaryanın sayısı, başka bir bağlamda da söz edeceğimiz manastırların kapatılmasıyla ve mayetlerin dağıtılmasıyla daha da arttı. Zirai ürünler için pazar bulunmadığı zaman mülk sahipleri yükümlü köylülerinin tedarik ettiği yığınlarca gıda maddesini kendileri tüketmekten başka bir çare bulamıyordu. Sağlam midelerine karşın bunu yalnız başlarına başaramadıkları için başkalarını yardıma çağırıyorlardı. Bunlar kendilerine bağımlı hale gelen, mahiyetini oluşturan, nüfuz ve güç kazandıran dostlar, gezgin şövalyeler, silahşörlerdi. Warwick Kontu'nun şatolarında her gün 30 bin kişiye ziyafet verdiği söylenir. Buna karşılık o kralları tahta çıkarıp tahttan indirebilecek kadar da güçlüydü. Yani bir kral yapıcıydı. Mülk sahiplerine tüketemedikleri zirai ürün fazlasını satma, yeni koşullarda kendilerine mahiyetinden daha fazla güç ve nüfuz kazandıran bir şeyle, yani parayla değiştirme olanağı sunulduğu zaman bu durum değişti. Aynı zamanda hükümdarların ve böylelikle polisin gücü artıyordu. İç çekişmeler azalıyor, bu yüzden mahiyetler gereksiz hale geliyordu. Bunlar efendilerine çabucak baştan atılması gereken yararsız obur sürüleri olarak görünmeye başladılar. Hükümdarlar mahiyetlerin dağıtılmasını teşvik ediyordu. Kendileri de mahiyetin hala tehlike teşkil edebilecek bir güç olduğu yer ve durumlarda çoğu kez onları dağılmaya zorluyordu. Mahiyetlerin dağıtılması, köylülere ait toprakların gasp edilmesi, reformasyondan bu yana manastırlara el koyulması hızla muazzam bir proleter kitlesi yaratıyordu. 2. Proletarya. Roma İmparatorluğunu istila eden Cermen halkları, Romalıların üretim tarzıyla birlikte yoksullaşma olasılığını da devralmıştı. Daha Merovenjler döneminde kilise kapılarındaki dilenciler arasında Franklara özgü adları olan direncilere de rastlanıyordu. Paul Roth, en eski çağlardan 10. yüzyıla kadar kilise vakıfları sisteminin tarihi. Erglangen, 1850, sayfa 185. Tüm Orta Çağ boyunca yoksulların bakımı kilisenin en önemli işlevlerinden biriydi. Ne ki yoksulluk sadece tek tük karşılaşılan bir olaydı. Orta Çağ kitlelerin sıkıntılı durumunu da elbette biliyordu. Ama bu sıkıntılı durum genellikle dış düşmanlara ya da doğaya, Macarların ya da Normanların yağma seferlerine, mahsulün bereketsizliğine vesaire veriliyordu. Bu sıkıntılı durum neredeyse tüm halka yayılıyordu ve geçici nitelikteydi. Ancak yeni çağın başlamasıyla birlikte toplumun özel, kalabalık bir sınıfı olarak Roma Cumhuriyeti'nin sonunda ve imparatorlar döneminde mevcut olduğu gibi daimi bir kurum olarak proletarya tekrar meydana çıkıyordu. Ama bu yeni yaratılan proletarya ile antik çağ proletaryası arasında büyük bir fark vardı. Yeni proletaryanın yanı başında kendisinden daha aşağıda bulunan, doğrudan ya da dolaylı sömürerek yaşamını sürdürebileceği bir sınıf, köleler ve hakları olmayan taşralılar yoktu. Ancak meydana çıktığı dönemde modern proletaryada eski Roma'nın bağımsız aşağı sınıfı gibi satışından kazanç elde edebileceği bağımsızlık haklarına sahip değildi. Modern proletarya, egemen sömüren sınıfların tortusu olarak meydana çıkmadı. Hükmedilen, sömürülen sınıfların dağılmasından oluştu. Dünya tarihinde ilk defa 15. yüzyılda toplumun en aşağı sınıfı olarak bir özgür proletarya sınıfının çıkarları mevcut sınıf egemenliğini bir başkasıyla değiştirmek olmayan, tersine her çeşit sınıf egemenliğinin kaldırılmasını talep eden bir sınıfın ortaya çıktığını görüyoruz. Böylece proletaryanın üstlenmiş olduğu büyük tarihi rolden ortaya çıktığı dönemde elbette kimsenin, başka türlü nasıl olabilirdi ki, proletaryanın kendisini bile haberi yoktu. Toplumun en aşağı sınıfı olduklarını fazlasıyla belirgin bir şekilde anlamışlardı. İçgüdülerinden başka hiçbir şeyi kendilerine ait diye tanımlamıyorlardı ve iş güçlerini satmaktan ya da sefalet içinde açlıktan ölmekten başka seçenekleri yoktu. Bu yeni meta ile birlikte alıcıları da meydana çıkmıştı, komutanlar ve tüccarlar. Onların bu iş gücüne ücretli askerler ordusunda ve atölyelerde ihtiyacı vardı. Yukarıda nitelenen yöntemlerle kitleleri proleterleştirmek sanayi için olduğu gibi askeri sistem için de önemliydi. Ne var ki işsiz kalan insanların hepsi bu iki faaliyet alanında kendilerine pek öyle kolayca yer bulamıyordu. Kapitalist işletmelerin her şeyden önce becerikli işçilere ihtiyacı vardı. Ancak onları yerlerinden edilmiş köylüler, silahşörler, keşişler arasında pek bulamıyorlardı. Elbette zanaatçılar da proleterleşmeye başlamıştı. Lonca ustaları daha o zamanlar yabancı ülkelerden meta ithal eden ve yerli sanayi ürünlerini lonca teşkilatı dışındaki yerlerde imal ettiren tüccarların rekabetinden şikayetçiydi. Ancak zanaat genel olarak hala kendi yağıyla kavruluyordu. Binlerce işsiz ortalıkta dolaşırken kapitalistlerin işçi azlığından yakınmasına şaşmamalı. Savaşlar çok sayıda insan kitlelerini talep ediyordu. Ama kırsal bölge halkı büyük bölümüyle silah kullanmasını unutmuştu. Ve savaş özellikle Orta Çağ sona erdikten sonra öğrenilmesi gereken bir sanat olmuştu. Herkes asker olamıyordu. Ama bir kere asker olan hep öyle kalıyor ve başka bir meslek için yetersiz hale geliyordu. Mevcut ordulardaki asker sayısı 15. ve 16. yüzyıllarda hala çok azdı. Savaş sona erdikten sonra askerlerin büyük çoğunluğu terhis edilmişti. Bu terhis edilmiş silahşörler sessiz, sakin bir iş tutmaktan aciz, serserileşmiş ve canavarlaşmış bir şekilde herkesi yıldırıyordu. Kimse onların suratını görmek istemiyordu. Mahrumiyet ve umutsuzluk içinde kalan bu askerler, kondittireylerinin bugün büyük müteahhitlerin yaygın bir işçi ordusuyla zamanımızın devasa binalarını, kanalları ve buna benzer şeyleri inşa etmesi gibi 14. ve 15. yüzyıllarda İtalya'da büyük savaş, müteahhitleri çok iyi silahlanmış ordularla sevimli ticaret için gerekli savaşları, kuşatmaları tedarik ediyor ve benzer ihtiyaçları karşılıyordu. Elbette münasip bir ücret karşılığında. Bu büyük savaş müteahhitlerine kondittirey deniyordu. Emri altında başkaları için büyük çapta yaptıkları şimdi kendileri için küçük çapta yapma kararını kolayca alıverdiler. Hepsi birer soyguncu oldu. Doğallıkla en çok da en savunmasız olanları yani köylüleri soyuyorlardı. Kitlelerin proleterleştirilmesinin bir sonucu olan bunlar, öte yandan bu proleterleştirme sürecini tekrar hızlandıran bir araç haline gelmişti. Bunu o zamanki savaşlar içinde söylemek mümkündür. Almanya'da kırsal bölge halkının proleterleştirilmesi köylüler savaşından bu yana büyük boyutlara ulaşıyordu. Bununla beraber dünya ticaret yollarının değiştirilmesi nedeniyle kapitalist sanayinin ve bir sömürge politikasının oluşması engelleniyordu. Dolayısıyla sanayinin ve sömürgelerin başka ülkelerde proletaryanın hiç olmazsa bir kısmını elinde tuttuğu çıkış yolları proletaryaya kapanmıştı. Ve bu yüzden kendini tamamen savaşa ya da soygunculuğa vermek zorunda kalıyordu. Bu bize göre 30 yıl savaşlarının önemli bir nedeniydi. Savaş, ücretli asker birliklerini meydana getiren proleter yığınları sayesinde mümkün oluyordu. Savaşın kendisi de köylülerin tekrar yeni bir sefalete düşmesine, yeni proleterlerin ve bu yüzden yeni ücretli askerlerin ortaya çıkmasına neden oluyordu. Savaşan taraflar, köylüler neredeyse tamamen ortadan kaybolana kadar yedekteki askerleri tükenmiş saymıyordu. Daha sonra ortada gerçekten de asker kalmadı. Mahrumiyet, eline silah almamış işsizleri, durumları daha iyi olanların merhametini ve gözü kapalı güvenini sömürmeye itiyordu. Serserilik ve dolandırıcılık ülkenin başına bela oldu. Soyguncular ve hırsızlar yollarda cirit atıyordu. Göz korkutucu, acımasız yasalar vasıtasıyla boş yere serseriliği önlemeye uğraşıldı. Bununla çalışma fırsatı yaratılmadı. Kırsal bölge halkının proleterleştirilmesi engellenmedi. Küçük çiftçileri mülk sahiplerine karşı koruma çabalarının hepsi boşa çıktı. Tüm yasalara ve genelgelere karşın, dar ağacına ve işkence çarkına karşın kitlelerin sefaleti ve serserileşmesi artmaya devam etti. 3. Serflik ve meta üretimi. Çiftliklerinde kalmalarına izin verilen köylülerin yazgısı, azat edilen meslektaşlarınkinden hiç de daha iyi değildi. Bazı bölgelerde, özellikle İngiltere'nin bazı bölgelerinde köylüler tamamen ortadan kalkmış ve yerini o günlerde eksikliği duyulmayan gündelikçi işçilerle atölyelerini işleten kapitalist kiracılar almıştı. Köylülerin yerine gündelikçi işçi bulunamayan yerlerde köylüler gündelikçi işçi düzeyine indirilmelerine katlanmak zorunda kalıyordu. Orta çağda derebeyinin köylülerine ihtiyacı vardı. Köylü sayısı arttıkça nüfuzu da artıyordu. Kentler derebeyinden kaçan köylüleri koruyacak kadar güçlendiği, haçlı seferleri de halktan bir yığın insanı ülke dışına götürdüğü zaman ve serfliğin katı baskısı gereksiz hale geldiği, ülkede genel bir nüfus azalması belirdiği zaman derebeyler halkı tutmak ve yenilerini ülkeye çekmek için elverişli koşullar sağlamak zorunda kaldılar. 13. yüzyılda köylülerin durumundaki düzelme bu yüzdendir. 14. yüzyıldan itibaren köylüler derebeyler için gitgide gereksiz hale geliyor ve böylece durumları tekrar hissedilir derecede kötüleşiyordu. Köylüler topraklarından sürülüp atılmıyorsa bunun nedeni gündelikçi işçiden tasarruf etmek içindi. Köylülerin çiftliklerine ait araziler derebeyinin topraklarını genişletebilmesi için küçültülüyordu. Genellikle köylüye bir kulübe ile bir parça bahçeden başka bir şey kalmıyordu. Köylünün angarya hizmeti buna uygun olarak hiç de azaltılmıyordu. Tam tersine, hadsiz hesapsız arttırılıyordu. Kişisel ihtiyaç için yapılan üretimin belli bir sınırı vardır. Bu sınır, ürünü tedarik edenlerin ihtiyacıdır. Hatta üretimin angaryaya dayandığı yerlerde bile. Buna karşılık, aynı ölçüsüz kazanç hırsı kapitalizme olduğu gibi angaryaya dayalı meta üretimine de özgüdür. Fazla para göz çıkartmaz. Ne var ki üretim için kapitalizmin ara sıra hissettiği engellerden biri ortalıkta yoktur. Özgür işçilerin direnme gücü. Bu yüzden angaryaya dayalı meta üretimi en iğrenç sömürü biçimidir. Doğuya özgü ataerkil kölecilik, Amerika'nın güney eyaletlerindeki şeker kamışı ve pamuk tarlalarında son birkaç on yıldan öncesine kadar hüküm süren köleciliğin yanında bir cennet kalır. Feodal dönemin serfliği de meta üretiminin gelişmesinden doğan serflikten kıyas kabul etmeyecek kadar daha ılımlıydı. Bakınız Marx, Kapital, 1. cilt, sayfa 219. Fabrikatör ve Boyar. Kentlerdeki kapitalist üretim tarzı ara sıra serfliği teşvik etmiyor değildi. Kapitalizm, bir zamanlar sadece serf sahibi büyük zirai işletmelerin ara sıra başarabildiği gibi gelişmek için çok fazla ham maddenin tedarik edilmesine ihtiyaç duyuyordu. Serflik daha sonraları Amerika'daki kölecilik gibi belirli dönemlerde Avrupa'da kapitalist üretim tarzı için gerçekten bir hayatta kalma koşuluydu. Daha 1847'de Marx şunları yazabiliyordu. Dolaysız kölecilik, tıpkı makinalar vesaire gibi burjuva sanayisinin dayanağıdır. Kölecilik olmadan pamuk, pamuk olmadan modern sanayi olmaz. Sömürgelere sadece kölecilik değer kazandırmıştır. Sömürgeler dünya ticaretini yaratmıştır ve dünya ticareti de büyük sanayinin koşuludur. Marx, Felsefenin Sefaleti, Stuttgart, 1885, sayfa 103. Daha birkaç on yıl önce iç savaş sırasında İngiliz kapitalistleri Amerika'nın güney eyaletlerindeki köleciliği İngiliz sanayisi için zorunlu bir varoluş koşulu diye ilan ediyordu. büyük mülk sahipleriyle kapitalistlerin işçi sınıfının sempatisini kazanmaya çalışmasından daha gülünç bir şey yoktur. Büyük mülk sahibi, ben işçinin doğal koruyucusuyum, toplumda herkesin sağlam bir konumu olmasını, kimsenin proleter olmamasını istiyorum derken, kapitalist de bu tuzaklara düşme, seni serfliğin boyunduruğundan kurtarmış olan benim der. Aslında mülk sahipleriyle kapitalistlerin birbirine söyleyecek sözü yoktur. Yalnız kapitalist değil, mülk sahibi de işçiyi toprağa bağlılıktan kurtarmak için birlikte çalışmıştır. Öte yandan kapitalist de işine geldiği yerde serfliğe ve köleciliğe hayranlık duymuştur. 4. Yeni soylu sınıfın ekonomik gereksizliği. Meta üretiminin gelişmesi, feodalizm biçimlerinin artık köylü denemeyecek kırsal bölge işçilerini elden gelen en ağır şekilde sömürmesine yol açmıştır. Serflerin sömürülmesi artarken feodal soyluların gerekirliği gitgide azalıyordu. Orta çağda köylüsünü elinde tutma ihtiyacını yalnız derebeyi duymuyordu. Köylünün de ona ihtiyacı vardı. Çünkü derebeyi köylünün canının yakılmasına engel oluyor, komüne karşı yükümlü olduğu hukuksal ve yönetsel görevlerinden bir kısmını kendi üstleniyor ve onu özellikle askerlik hizmetinin ezici yükünden kurtarıyordu. Modern devletin gelişmesiyle birlikte orta çağın başlarında köylüyü bağımlılığa sürükleyen nedenler giderek geçersiz hale geliyordu. Devletin merkezi otoritesi güçlenip polis iç çekişmeleri bastırmaya başladıkça ve soylular bağımsız askeri bir güce sahip olmaktan vazgeçtikçe köylüler için kendilerini egemenlere karşı koruyan bir efendiye gerek kalmıyordu. Koruyan ve arka çıkan kişi şimdi korunmaya en muhtaç kişi durumuna düşmüştü. Derebeyi askerlik hizmetinin yükünü köylünün sırtından alıp kendi üstlenmişti. Modern devlet bu yükü derebeyinden alıp tekrar köylüye devretti. Şövalye birliklerinin yerine daha önce değinildiği gibi her şeyini kaybederek telef olmuş köylülerin ya da bu kaynak kurumaya başlamışsa yerleşik köylülerin silah altına alınmasıyla oluşan ücretli asker ordusu geçti. Gönüllü asker kaydı giderek açık bir baskıya dönüştü. Ordunun bakımı da köylüye düşüyordu. Askerler onların evlerinde konaklıyordu. Soylulara ve kiliseye ödedikleri vergilere esas olarak ordunun bakımı için devlete ödenen vergi de ekleniyordu. Soylular vatan savunması için seçilmiş tek zümrenin kendisi olduğunu söyleyerek eskisi gibi övünüyordu. Ama tüm mertlikleri yüksek ücretlerin ödendiği subay mevkilerini kendilerine ayırmaktan ileri geliyordu. Mülk sahiplerinin ülke yönetimindeki ve yargıdaki payı giderek azalıyor ve bu artan oranda bürokrasinin üstüne düşüyordu. Bürokrasinin idamesine elbette köylüler de katkıda bulunmak zorundaydı. Derebeyi mahkemelerinde hala eski feodal yargıdan kalanlar sadece sömürüyü arttırmaya yarayan yeni bir mekanizmaya dönüşmüştü. Soyluların bir zamanlar köylüye yaptığı ve karşılığını aldığı yardımlardan geriye hiçbir şey kalmadı. Ama köylünün hizmetleri sınırsızca genişletildi. Sonuçta feodal külfetler ve sınırlamalar, zirai meta üretiminin sahip olduğu feodal nitelikten tamamen kurtulmasını ivedilikle talep eden üretim için gerçek bir ayak bağı haline gelmişti. Feodalizme özgü gasp etme tarzı ile üretim tarzının talepleri çelişkiye düşüyordu. Çoktan gereksiz duruma düşmüş olan feodal soylular bu noktadan itibaren tam anlamıyla zararlı hale gelmiş, ortadan kaldırılmaları da bir zorunluluk olmuştu. Burada bu gelişmenin ayrıntılarına girecek durumda değiliz. Çünkü ele aldığımız dönem içinde bu gelişmenin sadece başlangıcı belirmektedir. Yukarıda nitelenen modernleştirilmiş, meta üretiminin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmiş feodalizmin bu başlangıca karşı biçimine göre değilse bile hedefine göre ilk ürkek itirazı köylü savaşları olmuştur. Bu savaşlar can çekişen sınırlı kooperatiflerin aynı zamanda son ihtilaçlı çırpınmalarıydı. Ancak öte yandan büyük 1789 devriminin de habercisiydi. 5. Şövalyelik. Yüksek soylularla köylülerin arasında alt kademedeki soylular yani şövalyeler yer alıyordu. Bunlar büyük bölümüyle elverişli durum ve koşullar sonucunda özgürlüklerini koruyabilmiş, komüne bağlı olmayan eski köylülerin ardıllarıydı. Gerçi şövalyeler daha güçlü bir egemen için vasallık hizmetini yerine getirmekten kaçınamamıştı ama derebeyine hizmet etme ve vergi ödeme yükümlülüğünden muaftı. G.L. von Maurer, Sınırlı Kooperatif, Saray, Köy, Kent Yasalarının ve Resmi Otoritenin Tarihine Giriş, Münih, 1854, sayfa 236. Şövalye, bugün küçük burjuvazinin kapitalistlerle işçiler arasında yer alması gibi büyük mülk sahibiyle köylünün arasında yer alıyordu. Ve benzer şekilde ikircimli bir rol oynuyordu. Bir gün köylülerle birlikte beylere karşı, ertesi gün tehlikeli olmaya başladıkları zaman köylülere karşı beylerle birlikte hareket ediyordu. Bu şövalyenin tipik örneği Götz von Berlichingen'dir. Elbette köylülerin davasına canla başla sahip çıkan şövalyeler de yok değildi. Florian Geyer'in adını duymayan kalmış mıdır? Ama büyük çoğunluğu güvenilir olmaktan uzaktı. Hatının bile köylülere karşı tutumu belirgin değildi. İster köylülerin, ister mülk sahiplerinin davasına sahip çıksın, şövalyelerin bağımsız sınıf olarak ortadan kalkmalarını önlemek mümkün değildi. Şövalye ya büyük mülk sahipleri sınıfına yükselmeyi, meta üretimine geçebilecek kadar mülkiyetini genişletmeyi başarıyordu. Ya da mülkiyeti önemini kaybediyor, genellikle güçlü bir komşusunun eline geçiyor, kendisine sınıfına layık bir gelir sağlamak için yetersiz kalıyordu. Şövalye mülk sahibi olarak ortadan kalkmaya ve ekmek parasını çıkarmak için kentlerde ya tüccar olarak ya da nüfuzlu bir beyin mahiyetinde kendisini pek alçaltmayan bir kalemşör ama özellikle bir çeşit yüksek rütbeli ulak ve beyin muhafızı olarak iş aramaya zorlanıyordu. Şövalye sarayın adamı ya da ücretli asker oldu. Sömürge politikası, İspanya, İngiltere ve diğer ülkelerde şövalye ideallerine ulaşmak için işine gelen bir fırsat yarattı, çalışmadan zengin olmak. Ülkesinde kendisine vaat edilen zorbalık, sömürgelerde ve korsanlıkta doruk noktasına ulaştı. Tüccarın yanı sıra şövalye sömürge politikasının önemli itici güçlerinden biriydi. Bu alt kademedeki soyluların yeni üretim tarzına ayak uydurma süreci, reformasyon döneminin diğer toplumsal dönüşümleri gibi ağır sarsıntılar geçirmeden ilerlemiyordu. Şövalyeler inatla bağımsızlıklarını korumaya çalışıyordu. Bu ise ancak feodal üretim tarzı sadece başlangıçtaki biçimiyle sürüp gitmeye devam etseydi mümkün olurdu. Oysa şövalyeler meta üretiminin gelişmesiyle birlikte egemen sınıflarda ortaya çıkan ihtiyaçları benimsiyordu. Şövalyelerin yaşamdan talep ettikleri şeyler giderek artıyor, feodal üretim tarzının sağladıklarıyla yetinme olasılığı gitgide azalıyordu. Öte yandan şövalyeler feodal dönemin yaşam tarzını sürdürmek istediği zaman gerçek durum ve koşullarla daha çok çelişkiye düşüyordu. İstemek ve yapabilmek arasındaki karşıtlık şövalyelerde her zaman çok belirgindi. Bu karşıtlık yeni çağın başlangıcının tipik bir özelliğini oluşturuyordu ve sık sık trajik bir biçim alıyordu. Ama yeni zenginlere övgüler düzen, o günlerin kentlerdeki kalemşörlerine bu karşıtlık pek trajik gelmiyordu. Köylünün ve keşişin yanı sıra şövalye, feodal, eski üretim tarzını temsil ediyordu. Entelektüel yaşamın merkezileştiği büyük kentlerin ahalisi bu üç zümreden de nefret ediyor, onları hor görüyordu. Devrimci olduğu sürece burjuvazinin duygusallıkla ve ikiyüzlülükle ilgisi yoktu. Ahlaksal öfke çok ender kullandığı bir silahtı. Rakipleriyle onları alay alarak ve küçümseyerek mücadele ediyordu. Ahmak köylü, şehvet düşkünü keşiş, dilenci kadar gururlu sefil şövalye, Rönesans edebiyatının ve uzantılarının gözde figürleriydi. Bu figürlerle özellikle yeni üretim tarzının ilk defa meydana çıktığı İtalya'da karşılaşırız. Ama bunlar kısa süre sonra tüm Avrupa edebiyatına kök salmıştır. Boccaccio'nun Decameron'undan, yayınlandığı tarih 1352 ya da 1353, Cervantes'in Don Quixote'una, yayınlandığı tarih 1604 kadar, kiminde bu üç zümreden birinin, kiminde diğerinin, bazen de üçünün birden rezil, kepaze edildiği bir eserler dizisi uzanır. Bu eserlerden büyük bölümü bugün unutulmuştur. Ancak birçok figür arasından şövalyeliğin gülünç mezar başı konuşmasını yapan ikisi günümüzde de herkesçe tanınmaktadır. Don Quixote ve Falstaff. Windsor'un Şen Kadınları, yazıldığı tarih 1602. Bugün birçok kimseye çok zararsız bir komedi gibi gelse de aslında dahiyane bir mizahla gülünç hale getirilmiş amansız bir sınıf mücadelesidir. Shakespeare'in bu komediyle politik bir sav peşinde olup olmadığını bilmiyoruz. Ama o, burjuva dünyasıyla uyum sağlamak istemeyen, çöken şövalyelikle kadınları bile korkusuz ve kusursuz şövalyelerden daha zeki, daha cesur olan, yükselmeye çalışan burjuvazi arasında gördüğü mücadeleyi betimlemiştir. Windsor'ın şen kadınları, muzafferane ilerleyen burjuvazinin gururlu sevinç çığlığıdır. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.